Ayrım 53, Mahşer Nöbeti, Robert Ludlum, sayfa 624. Latham vücuduyla kapıya yüklendi. Menteşeleri havada uçurup tüm kapıyı kasasıyla beraber bir spot ışığının bulanık bir şekilde aydınlattığı ve üzerinde parıldayan altından bir haç bulunan kürsünün olduğu tarafa doğru gönderdi. Yerde donuna kadar soyunuk sarı saçlı Führer vardı. Vücudu çığlık atan, tekmeleyen, mücadele eden Karin'in üzerindeydi. Karin bacaklarını telaşla büküp kıvırıyor, ellerini adamın güçlü kavrayışından kurtarmaya çalışıyordu. Drew otomatiğini ateşledi, çatıda bir delik açtı. Yeager karısının üzerinden şok içinde dönüp yuvarlandı, yüzü ve vücudu kaskatıydı. Şaşkınlıktan dili tutulmuştu. ''Kalk ayağa, Nazi faresi!'' dedi Latham buz gibi bir sesle, katıksız bir nefretle gaddarlaşmıştı. ''Sen Harry değilsin!'' dedi Yeager birdenbire, ağır ağır hipnotize olmuş gibi ayağa kalkarken. ''Sen ona benziyorsun ama sen o değilsin!'' Bu ışıkta fark edebilmene şaştım. Drew spotun ışığından çıktı. ''İyi misin?'' diye sordu Karine. ''Bir iki çürük, hepsi o kadar.'' ''Onu öldürmek istiyorum.'' Latham sakin ve soğuk bir edayla konuştu. Her şey adına onu öldürmek zorundayım. Otomatiğini doğrultup Yeager'in kafasına izaladı. Hayır diye çığlık attı Karin. Ben de ölmesini isterdim ama öldüremezsin. Öldüremeyiz. Su yıldırımı Drew. Onu asla durduramayacağımızı iddia ediyor. Ayrıntıları o da bilmiyormuş ama hayatı boyunca hep yalan atmıştır o. Drew diye araya girdi Günter Yeager, yüzüne yayılan habis bir rahatlama gülümsemesiyle. Drew Latham, Harry'nin kaba saba kardeşi. Ne derdi onun için? Benim çocuk akıllı kardeşim, taş kafa. Evet böyle. Ona ne demek bu diye sormak zorunda kalmıştım. Demek Hans Trautmann yanılıyormuş. Blitzkrieger gerçekten de Harry'i öldürmüş. Kardeşi onun yerini almış sadece. Mein Gott, yanlış adamın peşine düşmüşüz. Harry Latham çoktan ölmüş. Kimse durumun farkında değil o zaman. Ne demek kimse durumun farkında değil diye sordu Drew. Unutma silah elimde. Dengesiz ruh halimi düşünecek olursan kolaylıkla kafanı patlatabilirim. Tekrar ediyorum, ne demek istedin?
Doktor Trautmann'a sor. Ah sahi, o artık aramızda değil. Hatta bizim yandaşımız olanlar da dahil, Polizei Marina'daki her frekansı izleyemez. Ya da acil mesaj şifrelerimizi bilemez. Yani kısacası, kusura bakma aslanım, yardımcı olamayacağım.
Harry'nin bir deneyin parçası olduğunu söyledi diye çabucak araya girdi Karin. Latham tekrar silahını doğrulturken, tıbbi bir deneymiş. Sorenson'la beraber bu sonuca hemen hemen biz de ulaştık. Ne olduğunu ortaya çıkarabiliriz. Harry'nin vücudu hala morgda. Pekala parlak çocuk, kapıdan dışarı yürümeye başla bakalım.
Elbiselerim diye karşı çıktı Yeager. Tabii ki elbiselerimi giymeme izin verirsiniz. Yağmur sel gibi yağıyor.
Islanıp ıslanmayacağını zerre kadar umurumda olmadığını söylesem bilmem inanır mıydın? Ayrıca o elbiselerinin içinde neler var bilmiyorum. Mesela yakasında. Buradaki arkadaşım onları taşır.
Arkadaşın mı? Şuna orospu sevgilim desene diye çığlık attı yeni Führer.
Seni orospu çocuğu. Latham otomatiğinin kabzasını Yeager'in kafasına indirdi. O sırada Nazi birdenbire sol kolunu havaya kırbaç gibi atıp tabanca darbesini kesti. Sağ yumruğu Drew'nun göğsüne o kadar şiddetle indi ki kendi yumruğunun şiddetinden geri sendeledi. Yeager daha sonra otomatiğin üzerine atladı. Drew'nun pençesinden söktü aldı ve ayağa kalktı. Drew bir sağa bir sola yuvarlanırken iki kez ateş etti. Ama Latham almadan sağ ayak bileğini bacakları arasına kilitledi ve toplayabildiği son bir güçle dizine tekme attı. Yeager acı ile çığlık atarken arkaya doğru kıvrıldı, iki kez daha ateş etti. Kurşunlar duvarları deldi, Karin fırlayıp odanın döşemesinin üzerine atladı, kocasının kendisine yere atmasını söyledi, Latham'ın silahını kavradı, ayağa kalkıp bağırdı. ''Dur Frederick, yoksa öldürürüm.''
''Öldüremezsin sevgili karıcığım.'' diye haykırdı Günter Yeager, Latham'ın darbelerini engelleyerek.
Latham'ın yumruğu aşağısında dalgalı olan yerdeki kara deliğin yanındaki zemine geldi. Yeager o sırada silahını Drew'nun göğsüne doğrultmaya çalışıyordu.
''Sen hayransın bana, herkes hayran bana, herkes bana tapıyor.''
Nazi sağ kolunu Drew'nun yetişemeyeceği yere kaldırdı. Elini sağa sola büküp kurtardı. Artık eli serbestti, onu vurabilirdi. Karin ateş etti. Komandolar açık kapıdan içeriye daldılar. Witkowski de arkalarından. Birden donup kaldılar. Kürsünün üzerinde parlayan reflektör lambasından saçılan ışığın altında önlerinde duran manzaraya baka kaldılar. Birkaç saniye için etraftaki tek ses kapının dışında oluk oluk yağan yağmurun sesiydi ve bir de N2 biriminin 5 elemanının derin solumaları.
''Bunu yapmak zorunda olduğunu sanıyorum, Çiloopak'' dedi albay en sonunda, Yeager'in alnı dağılmış vücuduna bakarak.
''O yapmadı, ben yaptım.'' diye bağırdı Karin.
''Benim hatam oldu Stanley, buna ben sebep oldum.'' diye düzeltti onu Latham, gözlerini G2 emeklisinden ayırmadan.
Günter Yeager'in ölümü muazzam boyutlarda bir başarısızlığın onaylanmasıydı.
''Kontrolümü kaybettim, avantaj ona geçti, beni kendi silahımla öldürmek üzereydi.''
''Kendi silahınla mı?''
''Silahımı ona doğru savurdum. Yapmamam gerekirdi. Yapılacak şey değildi aslında.''
''Bu hiç de onun hatası değildi Stanley.'' diye çıkıştı Karin. ''Eğer şartlar başka türlü olsaydı bile onu yine vururdum. Bana tecavüz etmeye kalkıştı. Ve eğer dürüp ortaya çıkmasaydı başaracak, sonra beni öldürüp bırakacaktı. Kendisi de bunu ima etti.''
''O zaman raporumuz da böyle olacak.'' dedi albay. ''Evdeki hesap her zaman çarşıya uymuyor ve doğrusu Ajan Latham'ın cenazesine katılmak hoşuma gitmezdi. Sen bir şeyler öğrenebildin mi Karin?''
''Öncelikle nasıl olup da şu anki yerine geldiğini, Stasi ile yapılan anlaşmayı, yeni kimliğini, Hans Trautmann tarafından keşfedilen hitabet yeteneğini, su yıldırımı hakkındaysa onu hiç kimsenin durduramayacağını iddia etti. Hatta kendisinin bile... Çünkü teknik ayrıntıları ya da işin içinde görev alan özel personeli kendi bile bilmiyormuş. Ama sanırım her zamanki gibi yalan söylüyordu.
Allah cezasını versin diye haykırdı Latım. Ben su katılmamış bir salağım.
Bilmem ki evlat. Eğer iyi bir dostun üzerinde oluşan böyle müstehcen bir sahneye teşebbüs eden birini bulsam ben de aynı şekilde davranırdım herhalde. Haydi gelin buranın altını üstüne getirip bakalım bir şeyler var mı?
''Ya oralardaki Alman dostlarımız?'' diye sordu Christian Dietz. ''Belki bize yardımcı olabilirler.'' ''Sanmıyorum yüzbaşım.'' dedi Karin çabukça. ''Frederick Politzay'ın hatta aralarından Nazilere sempati duyanların bile her telsiz frekanslarını duyamayacaklarını belirtti. Bu neoların Bundestag'a sızmış oldukları gibi aynı şekilde yetkililer arasında bulunabilecekleri anlamına da geliyor. Araştırmayı bizim yapmamızı öneririm.''
''Uzun bir gece olacak.'' diye ekledi Teğmen Antoni. ''Haydi işe başlayalım.''
''Peki ya o diğer iki muhafız?'' diye sordu Drew.
''Bağlı durumda, derin bir uykudalar.'' diye yanıtladı Diz. ''Onları ara sıra kontrol edelim. İşimiz bittiğinde de kimi isterseniz ona teslim ederiz.''
''Sizler evin diğer bölümlerini didik didik edin. Biz de onun dairesine bakacağız.'' diye emretti albay.
''Burada üç oda, bir banyo, bir çalışma, bir yatak odası ve bu sözde kutsal olan yer hepimize birer tane düşüyor.''
''Ne arıyoruz komutanım?'' dedi Gerald Anthony.
''Su yıldırımıyla ilgili olabilecek herhangi bir şey, üzerinde sayılar ve adlar olan bir şeyler. Biriniz de bir çarşaf bulup cesedin üstünü örtsün.''
Hiçbir şeyi şansa bırakmadılar. Ren Nehri'nin doğusu üzerinde yaz şafağı sökerken malzeme odasında bulunan karton, koliler çeşitli materyallerle doldurulmuş ve şapele getirilmişti. İçindekilerin çoğu muhtemelen değersizdi. Ama belki de sadece Karin de Vries dışında N2 birimindekilerden çok daha deneyimli uzmanlar vardı bu kararı verecek.
Flugzeug. ''Gebaut, başka bir şey yok. Yazılar yırtılıp atılmış.'' dedi Karin. Eski kocasının el yazısıyla yazılmış yırtık pırtık bir kağıt parçasını incelerken.
''Hava kuvveti kurmak, böyle bir şey diyor.''
''Bunun su yıldırımıyla bir bağlantısı olabilir mi?'' diye sordu Witkowski başka bir sürü kutuyu daha bantlarken.
''Hayır, görünüşte yok.''
''Niye üstünde vakit harcıyoruz?'' Çünkü bunu heyecanlı bir ruh haliyle yazmış. L harfleriyle H harfleri birbirine benziyor. Gerisi kaymış gitmiş. Ama izlenimleri çok güçlü. Yani ben bu el yazısını tanıyorum. Bana listeler bırakırdı. Örtülü sızmaya girmeden önce satın almam veya hazır olup olmadığını kontrol etmem gereken şeyler için. Yüksek bir tempoda olurdu. Adrenalini boşalırdı vücuduna.
Eğer tahmin ettiğim şeyi öneriyorsan korkarım bunun bir anlamı olmayacak dedi Drew. Aşağıda nehirdeki minyatür denizaltıya açılan döşemedeki kare kapağın yanında dururken. Su yıldırımı ile hiçbir bağlantısı yok. Rezervuarlar üzerine bir uzman olduğunu daha yeni keşfettiğim Sorenson hava taşıtlarını liste dışında tuttu. Haklı da dedi albay. Üç koliden sonuncusunun bandını yapıştırırken. Sadece sayılar ve yükseklikler bunu imkansız kılıyor. Bu başarısız olmak üzere tasarımlanmış bir strateji olabilirdi ancak.
Wes, rezervuarların ve diğer su kaynaklarının sabotaj için sık sık düşünülen şeyler olduğunu söyledi. Ben bunu hiç bilmiyordum.
Çünkü vahaların zehirlendiği çöl savaşları dışında hiç uygulanmamıştır da ondan. Öncelikle ortada bazı insani değerlendirmeler vardır. Düşmanlıklar bittikten sonra muzaffer taraf yenilen tarafla birlikte yaşamak zorunda kalacaktır. Ve ikincisi, lojistik açıdan olay neredeyse başarılamayacak bir düzeydedir.
Bir yolunu bulmuşlar Stanley. Buna kesinlikle eminim.
Şimdiye kadar yaptıklarımızın ötesinde ne yapabiliriz diye sordu Karin.
20 saat ya var ya yok.
Şu ıvır zıvırın hepsini Londra'ya göndermeli. MI5, MI6 ve gizli servise ne kadar analist varsa hepsini getirtmeli. Onlara her şeyi iyice incelemelerini söylemeli. Ne kadar fazla araştırırlarsa o kadar iyi olur.
45 dakikada ellerinde olur dedi Witkowski portatif telefonunu çıkarıp numaraları çevirirken.
Paris'e en çabuk yoldan geri dönmek istiyorum. Su kaynaklarını korumakla görevli her kim varsa, her neredelerse görüşeceğim.
Neden onların nerede olduklarını öğrenip oraya en yakın yere inmiyoruz diye sordu Devries. Claude bunu yapabilir.
Eğer ben onu gördükten sonra daha fazla yaşayacak vakti kalırsa dedi Latam. Seni buraya içeriye almış, ona telefon ettin. O da bize haber vermeden seni içeriye soktu ha?
Ona öyle yalvardım ki başka çaresi kalmadı.
Ama sonucun ne olduğunu görüyorsun dedi Drew. Neredeyse tecavüze uğrayıp öldürülüyordun. Ve Günther Jäger'de bir çarşafın altında ölmüş yatıyor. Artık bize hiçbir faydası dokunamayacak bir halde.
İşte bunun için kendimi asla affetmeyeceğim. Onu öldürdüğümden dolayı değil, onun öldürülmesi gerekiyordu. Yoksa sen ölecektin. Ama bunların hepsine ben sebep olduğumdan.
Ne düşünmüştün ki diye devam etti Latam öfkeyle. Sönmüş bir ateşi canlandıracaktın. O da her şeyi sayıp dökecek miydi?
Bunun gibi bir şeyler ama bundan çok daha öte şeyleri. Harry olsaydı anlardı.
Bize de anlat, biz de anlayalım.
Tüm kötü yanları bir tarafa Frederick bir zamanlar anne babasına ve büyük anne büyük babasına çok düşkündü. Bu sevgiyi ayrılık ya da ölümle yitirmiş pek çok çocuk gibi onlar için yanar tutuşurdu. Eğer ben bu anıların ateşini canlandırabilseydim, kısa bir an için bile olsa dış kimliği kırılabilirdi belki.
Kız haklı, çılopak diye hafifçe araya girdi albay telefonunu cebine yerleştirirken. Bandı izleyen psikiyatristler onun aşırı durumlarda dengesiz olduğunu söylediler. Ben aşırı stres altında onun öyle ya da böyle çözüleceği şeklinde yorumladım bunu. Karin çok nadir gördüğüm bir cesaretle bunu denedi, işe yaramadı. Ama yarayabilirdi de. Bu türden risklere şu bizim cenabet meslekte her gün giriyoruz. Hatta asla kaybetmez denilen, kendilerine tam güvenilenlerden çok başka insanlar bu riskleri göze alıyorlar.
Bunlar yıllar önceydi Stoş, bugüne ait değil.
Bütün bunların kötü planlamalarınızın bir sonucu olduğunu belirtmek isterim Ajan Latham. Buna inanmasaydın şimdi burada Ren Nehri'nin kıyısında olmazdın.
Tamam Stanley, inanıyorum. Ben sadece birliklerim üzerinde daha iyi bir kontrole sahip olmayı isterdim. Onlara birlik deniyordu değil mi?
Şu durumda değil ama. Paris'te her şey temiz. Moro havaalanında iki Alman jetini hazır tutacak. Biri doğruca Londra'ya, diğeri Fransa içinde bir yerlere gidecek. Gideceği yer havadayken belli olacak. yüzbaşı Dietz ile Teğmen Anthony evin diğer kısımlarına geçilen kapıdan şapele girdiler. Tencere kapkaçak ve mobilyalardan başka bir şey kalmadı geride dedi yüzbaşı. Eğer kağıttan bir tepsi varsa o bile mutlaka bu kutuların içindedir.
Şimdi nereye patron diye sordu Teğmen.
Latham Witkowski'ye döndü. Bunun hoşuna gitmeyeceğini biliyorum Stanley. Ama ben senden bu kolileri Londra'ya götürmeni istiyorum. Elimizdeki en iyi şey onlar. Sen de en iyisin. Kimse bu işin altından senden daha iyi kalkamaz. Kimse dinlenmeyecek, uyumayacak. Durmadan çalışıp okuyup ipuçları bulmaya uğraşacak. Karin'le iki yeni dostunuz benimle beraber Fransa'ya doğru uçuyorlar.
Haklısın, bu hoşuma gitmedi Çılopak. Ama mantık senden yana. Bunu inkar etmeyeceğim. Ama Drew, yardıma ihtiyacım var. Tam olarak Genelkurmay Başkanlığına bağlı olmadığımı biliyorsun. Arkamda şu anda sahip olduğumdan daha fazla desteğe ihtiyacım var.
Sorenson'a ne dersin ya da CIA'den Talbot veya Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'na?
Şu sonuncusuna bayıldım işte, bunu sağlayabilir misin?
Tabii ki sağlayabilirim. Sorenson da sağlar. Alman istihbaratını ara. 5 dakika içinde burada bir araba olsun.
Araba hiç ayrılmadı buradan. Yolun tam aşağısında. Haydi çocuklar, her birimiz şunların birisini taşısın.
İki komando kutuları almak üzere odanın içinden geçerken Teğmen Gerald Anthony yerde kürsünün ayağının orada buruşturulup atılmış bir kağıt parçası fark etti. Sadece içgüdüsel olarak eğilip aldı, açtı. İçinde okunmayan Almanca birkaç kelime vardı sadece, ancak yine de cebine soktu.
Londra'ya giden jetin motorları ardı arkası kesilmez bir uğultuyla gürüldüyordu. İngiltere kıyılarına yaklaşıyorlardı. Witkowski hiç durmadan uluslararası telefonda konuşuyordu. Önce Wesley Sorenson, sonra merkezi istihbaratın yöneticisi Knox Talbot, Fransız 2. şubesinden Claude Moreau ile görüştü. En sonunda da büyük bir şaşkınlık içinde Amerika Birleşik Devletleri'nin başkanıydı.
Witkowski dedi başkomutan, sen şu andan itibaren Londra'daki harekatın başındasın. Sayın İngiliz başbakanı da bunu tamamen onayladılar. Sen sadece iste, onlar ne istersen yapacaklar.
Evet efendim, duymak istediğim şey de buydu.
Ordudan gelme bir albayın sağa sola, hele hele de yüksek düzey sivillere emirler vermesi biraz garip olurdu.
Bu tür şeylerden pek hoşlanılmaz.
Tam tersine herkes sana şükran duyacak, inan bana. Bu arada Beyaz Saray Merkez Santralı'nda temiz kaydım var. Ne zaman istersen bana ulaşabilirsin. Her saat başı bir rapor çok iyi olur, eğer mümkün olabilirse.
Bunu yapmaya çalışacağım efendim.
İyi şanslar albayım. Yüz binlerce insanın hayatı sizlere bağlı. Her ne kadar bunu bilmeseler de.
Anlıyorum efendim, ama cüretimi mazur görün. İnsanlara olasılıklar hakkında bilgi verilse iyi olmaz mı?
Bilgi verelim, vermesine de otoyollarda trafiğin tıkanmasını, insanlar Washington'dan kaçmaya başladıklarında terminallerde yaşanacak izdihamları nasıl önleyeceğiz? Eğer şehrin tüm su kaynaklarının teröristlerce zehirlendiği yolunda bir alarm yayınlarsak ardından ne gelecek? Gıda zehirlenmesi şikayetleri, havalandırmalardan bulaşıcı hastalık mikroplarının yayıldığı, biyolojik bir savaşın başladığı söylentileri her yere kaplayacak.
Bunları düşünmemiştim efendim.
Ve bunlara bir de yağmacılığı, ardından çıkacak hırsızlık ve karaborsa çetelerini, kontrol dışı kalacak yerel çatışmaları da ekle. Ayrıca uzmanlarımız ana rezervuarın tepeden tırnağa silahlandırıldığını ve her çeşit sızmaya karşı hazırlıkların yapıldığını söylüyorlar. Su yıldırım gibi bir şeyin olabileceğine ihtimal vermiyorlar.
Umarım hepsi de haklıdır Sayın Cumhurbaşkanım.
Haklı olmaları çok iyi olur albayım.
Bond'daki havaalanında 20 dakika mesafe kalan Latham, Claude Moreau'dan bir telefon aldı.
Beni haşlayıp durarak vakit kaybetme lütfen Drew. Kararımı girdiğim riski daha sonra tartışabiliriz.
Ona hiç şüphen olmasın, tartışacağız. Ne diyorsun şimdi?
Beauvais bölgesinde özel bir havaalanına ineceksin. Paris'in ana rezervuarından 20 kilometre ötede. Benden sonra ikinci adam Jacques Bergeron'la karşılaşacaksın. Onu hatırlamışsındır eminim ki.
Onu hatırlıyorum, sonra?
Seni su kulesine ve savunmayla görevli askeri komutana götürecek. Soruların varsa cevaplayacak ve istihkamları gezdirecek.
Bir sorun var. Sorenson'un anlattığı ve Witkowski'nin de onayladığı şeyler dışında rezervuarlar hakkında bildiğim bir şey yok.
En azından uzmanlar seni hazırlamış.
Ne uzmanları? Onlar mühendis bile değiller.
Böyle bir sabotaj söz konusu olduğunda hepimiz birer uzman kesiliriz.
Peki sen ne yapıyorsun?
Su işleri ile ilgili 10 kilometrelik bir alan içindeki her bir santimetre kareyi araştıran ajanlar, askerler ve polislerden oluşan bir orduya gözetmenlik ediyorum. Ne aranacak bilmiyoruz ama analistçilerimizden birkaçı füze rampası veya roket aramamız önerisinde bulundu.
Pek kötü bir fikir değil.
Diğerleri ise bunun manyaklık olduğunu söylediler diye sözü kesti ikinci şube müdürü. Dediklerine göre böyle bir roketi kullanmak için küçük bir kenti aydınlatacak ya da havaya uçurmaya yetecek güçte elektrik isteyen tonlarca ağırlıkta araç gereç gerekirmiş. Ayrıca rampa bölgeleri de gerekliymiş. Uçaklar ve uydularla bölgedeki her bir santimin resmini çektik. Bir şey bulamadık.
Yeraltı rampaları...
Biz de bundan korkuyoruz. Ama tüm alana yayılmış 2000'in üzerinde adamımız var. Olağan dışı bir inşaat malzemesinin görülüp görülmediğini soruyorlar. Tek bir yeraltı rampasına ne kadar çimento gider haberin var mı? Ya da bir enerji merkezine gereken elektrik kabloları?
Epey çalışmışsın bu kesin.
Ama yeterince değil Monami. O domuzların bir yol bulduklarına emin olduğunu biliyorum, sana katılıyorum. Doğrusu Kari'nin beni ikna ettiği neden de buydu. Ama buna girmeyelim şimdi. İçim içimi yiyor. Sanki bir yerlerde bir şeyi atladık gibime geliyor. Çok aşikar bir şey ama hala bulamıyorum.
Peki ya roket atar tipi rampalı araçlara ne dersin? Böyle basit bir şey olabilir mi?
Aklımıza ilk gelenler arasındaydı ama bu tür silahları kullanmak yüzlercesinin hedefi tam gören açık bir yere yerleştirilmesi anlamına gelirdi. Suların etrafındaki ağaçların arasında bir askere çarpmadan 20 adım atamazsın. Bırak yüzlercesini bir düzine roket atarım bile yeri hemen tespit edilirdi.
Peki bunların hepsi aldatmaca olamaz mı?
Kimi aldatacaklar ki? İkimiz de bantı gördük. Führer, Günther Jäger bize hitap etmiyordu, bizi tehdit etmiyordu. Bazıları Avrupa ve Amerika'nın en zenginlerinden olan, hepsi de yeminli müritlerine konuşuyordu. Yo Monami, hayır, adam bunu yapabileceğine inanıyor ve bu yüzden düşünmeye devam etmeliyiz. Belki Londra'daki uzmanlar bir şeyler bulabilir. Tanrı yardım ederse... Ha unutmadan, o malzemeleri İngilizlere göndermekte haklıydın.
Bunu söylediğin duymak beni şaşırttı.
Şaşırmamalısın. Onlar yalnızca çok profesyonel değiller. Ayrıca şu da var, Birleşik Krallık hiç işgal edilmedi. Seni temin edebilirim ki o belgeleri okuyan insanların çoğunluğu o savaş sırasında ortalarda yoktular. İşgale uğramış olmanın izi tüm bir ulusun ruhuna yansıyor. Fransızlar hiçbir zaman tümüyle objektif davranamazlardı.
Bu açıkça bir itiraf.
Benim gördüğüm kadarıyla bu bir gerçek.
Bouvet'e sabah saat 6.47'de indiler. Özel havaalanı sabahın ilk ışıklarıyla göz kamaştırıcı bir şekilde aydınlanmıştı. N2 birimi araçtan indi ve kendileri temiz, kuru giysilerin beklediği havaalanının bekleme salonuna götürüldü doğruca. Çabucak üstlerini değişip yazlık kışla eğitim elbiselerini giydiler. İşini en son bitiren Karin oldu. Soluk mavi renkte karacı kıyafetiyle bayanlar tuvaletinden dışarı çıktığında dürür düşüncesini dile getirdi. Olması gerekenden daha iyi görünüyorsun dedi. Şimdi saçını ya ör ya topla ve berenin altına tık. Rahatsız edecek ama.
Bir kurşun da rahatsız edici olur. Eğer seni Jäger'in yanında gören olduysa Alman dostlarımıza kadını halledin diye haber gelmiştir. Haydi gidelim. 17 küsur saat kaldı şu şeye ne diyordun oraya Jack? Gitmek ne kadar sürecek? Rezervuardaki su kulesi kompleksi diye karşılık verdi ikinci şube ajanı park yerinde bekleyen arabaya doğru yürürlerken.
Buradan 18 kilometre uzakta. Amerika'da 12 mil yapıyor. Yani 10 dakikadan fazla sürmez. Şoförümüz François. François'yı hatırlıyorsun değil mi?
Oğluna parktaki şoför mü? Ağlayıp vızıldayan iki kızını eve göndermek zorunda kalan adam mı?
Ta kendisi.
Tansiyonum onu daha iyi hatırlıyor. Özellikle arabayı kaldırımlardan sürdüğü zamanlarda.
Direksiyonun arkasında epey kıvraktır.
Bence manyak demek daha uygun bir sözcük.
Müdürümüz bakmanız için birkaç yüz tane hava fotoğrafı gönderdi. Belki bizim kaçırdığımız bir şey sizin gözünüze ilişebilir.
Pek muhtemel değil. Üniversitedeyken pilot ehliyetim vardı. Amatör tabii. Ve yaklaşık 30 saat yalnız uçuş yaptım. Ama telsiz olmadan asla havaalanının yolunu bulamazdım. Her şey aynı gibi gözüküyordu.
İki sene hava kuvvetlerinde pilot subaydım. Durum benim için de aynıydı.
Dalga geçmiyorsun ya. Fransız hava kuvvetleri.
Evet ama yüksekliğe karşı özel bir sevgim yoktu. Bu nedenle istifamı verip yabancı dillere girdim. Yabancı dillere akıcı konuşabilen pilot subaylarda şeytan tüyü var herhalde. İkinci şube beni görür görmez işe aldı.
İkinci şubenin arabasının yanına vardılar. Motoru Le Mans veya Daytona yarışları için tasarlanmış, Latham'ın çok iyi hatırladığı yine o aynı belirsiz arabaydı. François onunla coşkulu bir tarzda selamlaştı.
''Kızların seni affettiler mi?'' diye sordu Drew.
''Asla!'' diye karşılık verdi. ''Le Parc de Joie kapandı, ondan dolayı beni suçluyorlar.''
''Belki biri onu satın alıp tekrar açar. Gidelim eski dostum, acelemiz var.''
N2 birimi araca yerleşti. Araç arka koltuktaki Karin'le iki komandonun ifadeleriyle kelimenin tam anlamıyla uçuşa geçti. De Vries'in gözleri fal taşı gibi açıldı. Çöl fırtınası komandosunun yüzü korkudan bembeyaz kesildi. François tekerlekleri acı acı öttürerek arabayı sürüyor, virajları olabilecek en geniş şekilde alıyor, düz yol bulduğuna gaza öyle bir basıyordu ki hız ibresi saatte 150 kilometreye dayanıyordu.
''Bu deli ne yapıyor böyle?'' diye sordu yüzbaşı Deiz. ''Bu bir intihar uçuşu, öyleyse ben müsait bir yerde ineyim.''
''Telaşa gerek yok.'' diye aykırdı Drew. François ile Jacques arasında oturduğu yerden başını arkaya çevirip sesini motorun kükremesinin üzerine çıkarmaya çalışarak.
''İkinci şubeye girmeden önce araba yarışçısıymış.''
''Trafik mahkemesine çıkarmalı.'' diye bağırdı Teğmen Anthony. ''Delirmiş.''
''İyidir, iyidir.'' diye yanıtladı Latham. ''Seyredin bakın.''
''Hiç bakmasam daha iyi olur.'' diye umurdandı Karin.
İkinci şubenin arabası devasa boyutlarda tuğla bir yapının park yerinde acı bir frenle durdu. Burası Beauvoir rezervuarıydı. Birim sallana sallana arabadan dışarı çıkarken iki müfrezelik bir Fransız asker grubu taşıtın başına üşüştü. Silahları çevriliydi. ''Arrête!'' diye bağırdı Bergeron. ''Biz ikinci şubedeniz, bu da resmi kimliğim.''
''Bir subay yaklaşıp kimliği inceledi. Elbette siz olduğunuzu biliyorduk, monsieur,'' dedi Fransızca. ''Ama konuklarınızı bilmiyoruz. Onlar kimdir?''
''Onlar benimle beraber. Tüm bilmeniz gereken de bu.''
''Elbette.
Komutanınıza haber verin. N2 birimini içeriye getirdiğimi söyleyin.''
''Hemen şimdi efendim,'' dedi subay. Kemerinden bir telsizin kopçasını açıp çıkardıktan sonra yeni gelenleri duyurdu. ''Devam edin efendim. Harekat komutanı sizi bekliyor. Çabuk olmanızın kendisini sevindireceğini söylüyor.''
''Teşekkür ederim.''
Jacques, Latham, Karin ve iki komanda tüfekleri omuza duran bir sıra askerin arasından su şebeke ana dağılım binasının girişine vardılar. İçeriye girince gördüklerinden irkildiler. Burası eski bir şatonun mahzeni gibiydi. Hiçbir süsleme görülmüyordu. İçerisi karanlık ve rutubetliydi. Her şey çok ama çok eski tuğlalardandı. Duvarlar yüksek tavanlarla birleşiyor, ortada iki yanında taş merdivenlerle çevrili olarak koskoca açık bir alan yapının tepesine kadar çıkıyordu.
''Gelin gelin,'' dedi Jacques Bergeron İngilizce. ''Asansör bu koridorda sağda.'' Birim hep birlikte Fransız'ı izlerken Teğmen Anthony sözü aldı. ''Bu yer 300 yıldan daha fazla bir zaman önce inşa edilmiş olmalı.''
''Asansörlü olarak mı?'' diye söze girdi Deeds sırıtarak.
''O çok daha sonra yapıldı,'' dedi Bergeron. ''Ama meslektaşınız haklı. Kaba ama hizmet görür viyadükleriyle birlikte bu külliye, Beauvoir hanedanı sırasında suyu zapt edip tarlalarına ve bahçelerine göndermek amacıyla yapılmış. Bu olay 1600'lü yılların başlarında oluyor.''
Kare şeklindeki koskoca eski asansör ağır yüklerin bir kattan bir kata gönderilmesi gereken antrepolarda veya soğuk hava depolarında rastlanılan cinslendi. Yukarı doğru çıkarken gıcırdayıp tutukluk yapıyordu. Metal metale sürte sürte üst kata kadar vardılar. Jacques ağır düşey paneli kaldırmak için o kadar belirgin bir çaba gösterdi ki yüzbaşı Deeds onu yukarı ittirmesinde kendisine yardımcı oldu. O anda Fransız ordusu üniforması içinde bir generalin heybetli görüntüsü belirdi.
Hızlı hızlı telaşla bir şeyler konuştu. İkinci şube görevlisiyle. Jack kaşlarını çattı, sonra başını hayır anlamına salladı. Fransızca birkaç kelime mırıldandı ve onunla beraber hızlı hızlı yürüyüp gitti.
Ne dediler diye sordu Drew. Dördü birden asansörden çıkarken Karin'e dönerek. Anlayamayacağım kadar hızlı konuştular ama korkunç haber gibi bir şeyi yakaladım.
Temel olarak da söylediği bu zaten diye yanıtladı Devries. Karanlık tuğla koridorda duran iki Fransız'a doğru loş ışıkta gözlerini kısıp bakarak. General korkunç haberleri olduğunu ve Jacques'la özel olarak konuşması gerektiğini söyledi.
Birdenbire umutsuz bir çığlık yükseldi.
Mon Dieu non, pavay.
Ardından da yara almış acı içindeki bir adamın keder dolu iniltisi geldi. Ne iki birim hepsi birden gölgelikli koridora koşturdular.
''Neler oldu?'' diye sordu Karin Fransızca olarak.
''Ben cevap vereyim, dostumuz Drew da anlasın.'' dedi Bergeron. Sırtını tuğlalara dayamış, çökmüş bir halde gözyaşları yanaklarından aşağı süzülürken. Claude 2. şubenin yeraltı garajında 20 dakika önce bir suikasta kurban gitmiş.
''Yo, aman tanrım.'' diye çığlık attı Devries. Öne bir adım atıp Jack'ı kolundan tutarak.
''Nasıl olabilir ki bu?'' diye kükredi Latham. Orası çok sıkı korunuyordu kendi adamlarınız tarafından.
Naziler diye fısıldadı ikinci şube ajanı. Sözleri hıçkırıklarla kesildi.
Her yerdeler.
53. ayrımın sonu. Sayfa 637.